Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Çınaraltı programından hepinize merhaba. Evet, yeni bir programda sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor ve programı açmadan evvel radyo çalışanları ve programı emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetler gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlerle Beylerbeyi Sarayı'na bir tenezzüh, bir gezinti yapalım istiyoruz. Beylerbeyi Anadolu yakasında, İstanbul'un Anadolu yakasında, Kuzguncuk'la Çengelköy arasında bir semt. Eskiden güzel yalılarıyla çok alakalı çeken, çok insanları cezbeden bir semt. Ve buranın bir kısmı da padişahlara ait İstavros has bahçesiydi. Has bahçe dendi mi padişahlara ait bahçe manasına gelir. Bu bölgeye 17. asır ortalarına kadar Beylerbeyi değil İstavroz derlerdi. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde buradan İstavroz diye bahsediyor. Ne zaman buraya Beylerbeyi denmeye başladı bilemiyoruz. Ancak Boğaziçi Kasrı vardı burada. O yıkıldıktan sonra ve bazı arazi halka satıldıktan sonra buraya Beylerbeyi adı verilmeye başlandı. İnsanlarının nezaketiyle meşhurdu. İstanbul'un en nazik, en latif, en edebi insanları Beylerbeyi'nde yaşardı. Vaktiyle kazan dibi ve simidi meşhurdu Beylerbeyi'nin. Ve hoş bir takım tarihi eserleri de var. Beylerbeyi Camii, Beylerbeyi Çeşmesi, Beylerbeyi Hamamı ve tabii Beylerbeyi Sarayı bunların en önde gelen numuneleri. İsterseniz Beylerbeyi Sarayı'na geçmeden önce Beylerbeyi Sarayı çevresindeki bu mühim kıymetli tarihi eserlerden bir nebze bahsedelim. En evvel Beylerbeyi Camii, cami olmak hasebiyle Hamidi Evvel ismiyle de bilinir. Çünkü yaptıran Sultan 1. Abdülhamit. 1778 senesinde yaptırmış annesi Şermin Rabia Sultan için, onun hatırası için. Burası İstavroz Bahçesi'ydi ya, burada bir saray vardı. Bu sarayın Hırkayı Şerif Dairesi vardı. Orada yaptırmıştır bu sarayı. Sahilde geniş cephesi, iki minaresi, mermer rıhtımı ve mermer avlu duvarlarıyla güzel bir yapı. Önce tek minareli yapılmıştı. Sonra Sultan 1. Abdülhamit'in oğlu Sultan 2. Mahmut burayı büyük tamir etti. Mevcut kitabeden anladığımıza göre padişah eski minareyi yıktırmış. Camiin denize bakan cephesinin iki yanına birer minare yaptırmıştır. Minareler ince, taş külahlı, gövdeleri oluklu, alt tarafları soğan şeklinde kabarık. Caminin üslubu barok üslubunda, tek kubbeli. Mimar Mehmet Tahir Ağa burada dört köşe plan tatbik etmiş. Kubbe kasnağını dört büyük mermer yardımıyla dört küçük yarım kubbeye yaslanan sekizgen bir tabana oturtmuş. Duvarları kesme taşla örülmüş. Denize bakan tarafta 12, yanlarda 6'şar pencere var. Bunlar da gayet güzel işlemeli demir çubuklarla süslü. İç harem avlusu da 100 yıllık bir dış budak ağacı var. Gölge veriyor buraya. Mihrap dışa taşkın olarak yapılmış. Ahşap minberi, vaaz kürsüsü, dolap kapakları hep maun kaplama üzerine fil dişi kakma süslemeler var. İstavros Sarayı'ndan alınma çiniler ve Hasip Paşa'nın oğlu Hami Bey'in hediyesi Billur Avize camiye ayrı bir hava veriyor. Ancak bundan yaklaşık 20 sene kadar önce cami yandı sevgili dinleyiciler. Hamid Evvel Camii yandı. Kalanı tamir edildi. Fakat cami ilk zaman hususiyetinden çok şey kaybetti. Beylerbeyi'nin en güzel eserlerinden birisi olan Hamidi Evvel, namı diğer Beylerbeyi Camii o orijinal hususiyetini maalesef kaybetti. Beylerbeyi Camii'nin arkasında Beylerbeyi Hamamı var. Avlu kapısı Yalıboyu Caddesi'ne açılıyor. O da camiyle beraber 1778'de Sultan 1. Abdülhamit tarafından yapılmış. Semtin o devirden kalma tek hamamı. Çünkü buradaki hamamların hepsi çeşitli sebeplerle yıkıldığı için zamanımıza kadar gelememiş. Mermer zeminli, yüksek tavanı ahşaplı. Efendim, giriş kapısı taş döşeli bir avluya açılıyor. Avluda girişe göre sağ tarafta bir büyük, 3 küçük, solda da 4 küçük ve karşıda 2 küçük 10 tane soyunma locası var. Soğuklu 3 kısma ayrılıyor. Ortası geniş bir tonozla örtülü. İç içe 2 kısım. Harare sıcaklığı. Birinci kısmı iki yanında birer halvet olan uzun bir koridor biçiminde. Ortasında sekizgen bir göbek taşı var. Ki burası ikinci kısım. Bu da dikdörtgen şeklinde. Eskiler bu hamamdan dilküşa, gönül açan diye bahsederlerdi. Hakikaten Beylerbeyi Hamamı şahane bir görünüşe sahiptir. Evet, bir de Beylerbeyi Çeşmesi var. O da Sultan II. Mahmut burayı tamir ettirirken buraya ilave ettirmiş bu çeşmeyi. İskele kahvesinin çeşitli ağaçlarla donatılmış bahçesinde. Tamamen mermer, 3 metre yükseklikte. Madalyon biçiminde ortada Sultan II. Mahmut'un tuğrası var. Kara tarafındaki cephesinin mermer teknesi, iki başındaki su konacak setleriyle sanduka şeklinde uzanıyor. Denize bakan yüzünde iki satır halinde yazılmış 6 beyitli kitabesi var. Üst kısmında bir korniş şeklinde çeşmenin dört tarafını dolanıyor kitabe. Ön ve arka cephede ikişer, yanlarda birer beyit var. Bu manzum kitabeyi Kececizade İzzet Molla hazırlamış. Yazan da devrin meşhur haddatı Yesarizade Mustafa İzzet Efendi. Yani tanzim eden de İzzet, yazan da İzzet. Bunlar iki iyi arkadaştı. Kececizade İzzet Molla ile Yesarizade Mustafa İzzet Efendi. Hatta İkisi birbirinden hiç ayrılmazmış da Sultan Mahmut sormuş, siz demiş neden birbirinizden ayrılmıyorsunuz? Efendim demiş Kececizade İzzet Molla, ben güzel konuşurum, yazamam. Yesarizade de güzel yazar, konuşamaz. İkimiz bir araya geldi mi okur yazar bir insan oluyoruz diye latife etmiş, tevazu göstermiş. Sultan bu latifeden hoşlanmış. İşte Beylerbeyi Çeşmesi'nin bu kitabesini söyleyen İzzet Molla, yazan Yesarizade İzzet Efendi. Talik yazıyla yazılmış. Bu Beylerbeyi Çeşmesi o devrin mimari ve tezyinat süsleme sanatının en güzel numunesini teşkil ettiği için çok ehemmiyetlidir. Evet, şimdi isterseniz Beylerbeyi Sarayı'na geçelim ama önce eski Beylerbeyi Sarayı'nı anlatalım. Bu Beylerbeyi Sarayı, yani şimdiki Beylerbeyi Sarayı neredeyse 150 sene oluyor yapılalı ama Boğaziçi'nin İncisi hala bütün ihtişamıyla ayakta. Bu büyük eser o zamanlar İstavroz Bahçesi denilen yerde Sultan Aziz tarafından yaptırıldı. Sarayın tarihi bundan daha önceye gider. Burada Şevkabat Kasrı vardı. Bu adı geçen kasır İstavroz Bahçesi'nin üst kısmındaydı. Tepede denize kadar inen güzel bir korunun içindeydi. Sultan 1. Ahmet yazları bu Şevkabat'ta otururdu. Sultan Ahmet yani. Buraya bir mescit yaptırmıştı. Bir de görevliler için daireler ilave ettirmişti. Yazlık Sayfiye Sarayı. Hatta meşhur padişah Sultan 4. Murat bu sarayda dünyaya gelmiştir. Sultan Ahmet'in oğludur. Padişahlığı sırasında da babasının çok sevdiği İstavroz Bahçesi'ne gelir, yaz gecelerini burada geçirirdi. Sultan Ahmet'in torunlarından Sultan 4. Mehmet de bilhassa kiraz mevsiminde, yani Mayıs-Haziran aylarında harem halkıyla beraber Beylerbeyi'ne gelirdi. Civardaki bahçeleri de kiralar, burada neşeli vakitler geçirir, kiraz alemi yaparlardı. Zamanla Şevkabat, İstavroz Bahçesi eski ehemmiyetini kaybetti. Hatta geniş arazi parçalandı, halka satıldı. Yalnız yıkılan sarayın Hırka-i Saadet Dairesi yerine daha önce yukarıda sizlere anlattığımız Beylerbeyi Camii ile hamamı yaptırılmıştı. Saray yıkılmasıyla semt artık padişahların yazlık yeri, tenezzüh yeri olmaktan çıktı. eski emniyetini, eski canlılığını kaybetti. Sultan II. Mahmut, Boğaz içinde bir saray yaptırmak istemesine kadar bu vaziyet böyle devam etti. Padişah, o zamanlar Topkapı Sarayı'nda oturuyorlardı. Topkapı Sarayı pek çok acı hatıranın yaşatıldığı bir yer. Bir de orada yangın oldu, harem dairesi harap oldu. Zaten rutubetli bir yerdi. Ekleme binalarla, zamanla eklene yapılmış bir bina olduğu için çok kullanışlı değildi. Padişahlar hem de şehrin içinde olması itibariyle bir takım ihtilallere falan kolayca zemin hazırlayabiliyordu. Yani emniyetli olmaktan çıkmıştı. Padişah artık Topkapı Sarayı'nda oturmaz oldu. Boğaziçi'ne bir saray yaptırmak istedi. Sarayın Beylerbeyi de yapılmasını istedi. Eski Stavroz Bahçesi istimlak olundu. Said Efendi, meşhur padişahın sahibi, bina eminliğine getirildi. Onun gayretiyle bugünkü Beylerbeyi Sarayı'nın olduğu yerde iki katlı ahşap sarı boyalı büyük bir saray yapıldı. O zamanlar tabi Osmanlı mimarisi hala ahşap üzere devam ediyor. Depremlere karşı malum alınmış bir tedbir de bu. O zamanlar buraya Beylerbeyi Sahil Sarayı denirdi. Yapan kim? Devrin hassa baş mimarı Kirkor Amira Balyan. 6 sene sürmüş binanın yapılışı. Saray 1832 senesinin 5 Muharrem'inde, yani 4 Haziran'a denk geliyor. Pazartesi günü açılmış. Padişah maiyetiyle beraber buraya gelmiş. Efendim Filika-i Humayun'a binmiş. Saat öğlene yakın Beylerbeyi'ne gelmiş. Bu sırada sarayın önündeki harp gemilerinden toplar atılmış. Hassa askerleri selama durmuş. Mızıka selam resmi çalmış. Ayrıca o gün için birçok şair tarih düşürmüş ve şiirler yazmışlar. Bunların içinde Ayıntaplı Ayni Efendi'nin düşürdüğü şiir, beyit şöyle: İş bu tarihi göreydi Cem atardı tacını, nakli nev sahil seray kıldı Şeyh-i Ali Himem şeklindeki beytiyle bu ahşap Beylerbeyi Sarayı'nın yapılışına tarih düşürülmüş. Ertesi gün devletin ileri gelenleri, ricali devlet, sarayda padişahı ziyaret ettiler. Hayırlı olsun temennisine bulundular. İşte biz bu saraya eski saray diyoruz. Burada Serdap Köşkü, Sarı Köşk, Şevkabat kasırları vardı. Burada önemli kişiler ağırlanır ve şereflerine büyük zirafetler tanzim edilirdi. Mesela Sultan II. Mahmud'un büyük oğlu Şehzade Abdülmecit Efendi, sonradan malum padişah olmuştur, 1833 yazında Beylerbeyi Sarayı'nda hatim indirince padişah oğlunun hatim indirmesi şerefine büyük bir merasim yaptı. Merasimde bulunanlara Valide Sultan pırlantalı saatler, mücevherli kutular, iğneler dağıttı. O kadar sevindiler şehzadenin hatim yapmasına. 1834 senesinde burada bir sergi açıldı, meşher açıldı. Sergiyi padişah gezdi, vezirler gezdi, bütün diğer devlet erkanı gezdi. Hatta Rus çarı Sultan II. Mahmud'a Petersburg fabrikalarında yapılma sanat eserlerinden ibaret hediyeler göndermişti. Bunları dahi Rus elçisi Pontiyev'in nezaretinde burada teşhir ettiler. Buradaki sergi padişaha gelen hediyelerin sergisidir. 1851 senesinde bir yaz günü sarayda bir yangın çıktı ve bu yangından dolayı sarayın uğur getirmediği düşünüldü. Sultan Abdülmecit hemen Çırağan Köşkü'ne taşındı. Padişah için 7, annesi için 5 tane kurban kesildi. Bir başka ehemmiyetli hadise bu sarayla alakalı: Amerikalı Profesör Smith ve arkadaşları Türkiye'deki ilk telgraf makinesi tecrübelerini burada yaptılar. Bir odadan diğer odaya nakledildi mesaj. Fransız gemisi geldi mi, Avrupa'dan ne haber var diye mesaj yollandı. Sultan Mecid çok memnun oldu. Maşallah maşallah sözleriyle hislerini belirtti. Ve dünyada ilk telgraf konuşmasını Sultan Mecid yolladı. Köstence'de bulunan orduya mesaj geçildi. Yine 1853 senesinde Kırım Harbi sırasında İstanbul'da toplanan müttefik ordu ve donanma kumandanlarına bu sarayda bir ziyafet verildi. Beylerbeyi Sahil Sarayı, eski saray, yalnız kendi milletinin değil yabancıların da takdirini kazanmış çok güzel bir saraydı. Sultan II. Mahmud zamanında Alman Mareşal von Moltke, Sultan Abdülmecit devrinde de İngiliz yazar Mrs. Pardo, İstanbul'a geldiklerinde gezip gördükleri bu saraya eserlerinde geniş yer ayırmışlardı. Evet, gelelim Yeni Beylerbeyi Sarayı'na. Yeni Beylerbeyi Sahil Sarayı'na. Eski Beylerbeyi Sarayı diğer bazı saraylarla beraber Sultan Aziz zamanında yıktırıldı sevgili dinleyiciler. Ahşaptı, harap olmuştu ve artık kargir bina modası başlamıştı. Onun yerine hassa mimarı Serkis Kalfa, Ermeni Balyan, bugünkü Beylerbeyi Sarayı'nı inşa etti. Bina, Rönesans ve Barok üsluplarının karışımı bir mimari tarzı gösteriyor. Tamamen mermer ve küfeki taşından yapılma, içi ve denize bakan yüzü çok süslü. Üç yönde mermer merdivenlerle çıkılan birer kapısı var. Giriş katının ortasında 16 mermer sütunlu büyük bir havuz var. Bunun karşısındaki zarif merdivenle içinde hamam olan üst kata çıkılıyor. Binanın odaları, salonlarıyla tavanları nefis yaldız bezeme ve yazılarla süslü. Birkaç set halinde yapılmış bahçesi, üst setinde İstanbul'un en büyük havuzu var. Burada Sultan Aziz bir de hayvanat bahçesi yaptırmıştı. Kendisine alıştırdığı meşhur bir aslanı vardı. Bu aslanla saraya geldikçe oynamaya bayılırdı. Ayrıca bahçenin çeşitli yerlerine çok kıymetli hayvan korunakları yerleştirilmişti. Seyrine doyum olmayan bir Boğaziçi manzarası vardı. Bahçenin her bölümünden ayrı bir güzellikte ve ayrı bir perspektifte görünmektedir. Kısaca bütünüyle şahane bir eserdir Yeni Beylerbeyi Sahil Sarayı. 1864 senesinde tamamlanmıştır. Padişah aynı yılın 21 Nisan günü Cuma namazını mütakip merasimle saraya teşrif etmiştir. Beylerbeyi Sarayı mimari bakımdan ehemmiyet taşıdığı gibi tarihi bakımdan da büyük bir değer taşımaktadır. Birçok mühim kişiler burada ağırlanmıştır. Mesela Fransa İmparatoriçesi Eugenie burada ağırlanmıştır. Avusturya İmparatoru Franz Josef, İran Şahı Nasreddin Şah ve Karadağ Prensi Nikola burada ağırlanan meşhurlardan bazılarıdır. Bunlardan bilhassa İmparatoriçe Eugenie'nin 1869 yılında İstanbul'u ziyareti İstanbullular için unutulmaz bir hatıradır. Beylerbeyi Sarayı'nda ağırlanmıştır. Kendisi daha önce Fransa'ya giden Sultan Abdülaziz'e İmparator Fransa İmparatoru 3. Napolyon adına iade-i ziyarete bulunmak maksadıyla Türkiye'ye gelmişti. Padişah Beylerbeyi önlerinde misafiri getiren Agli vapuruna saltanat kayığıyla yanaştı. İmparator içeriği alıp saraya döndü. Eugenie İstanbul'da kaldığı müddet içinde şehrin görülmeye değer yerlerini gezdi. Efendim şerefine verilen ziyafetlerde bulundu ve halk tarafından büyük alaka gördü. Devrin Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey intibalarında İmparatoriçe'nin çok güzel olduğunu ve şahane gözlere sahip bulunduğunu anlatıyor. Ayrıca mavi renk elbiseleri tercih ettiğinden dolayı İstanbullu hanımlar arasında o yıl mavi renk pek revaç bulduğunu, hatta moda haline geldiğini görüyoruz. Eugenie bir İspanyol soylusunun Montigo, Duke de Montigo'nun kızıydı. İmparator 3. Napolyon buna aşık oldu, aldı. Hakikaten devrin en güzel kadınlarından birisiydi. Beylerbeyi Sarayı'nda kaldı. Beylerbeyi Sarayı'nı çok beğendi. Üst katta büyük merasim salonuna açılan bahçe tarafındaki oda ona tahsis edilmişti. Yanında hamamın ve banyo dairesi vardı bu odaya. Burada ceviz bir karyola, boy aynası ve tuvalet takımıyla lüzumlu eşyalar, bazı kıymetli eşyalar konmuştu. Bir de Fransız yemeklerini iyi bilen aşçıbaşılar Beylerbeyi Sarayı'na getirilmişti. Eugenie bir şark sarayında düşündüğü her şeyi bulan ve bütün güzellikleri gören bir insan olarak ziyaretinden son derece memnun kalarak ayrılmıştı. İmparatorcu Eugenie'nin yattığı yatak hala Beylerbeyi Sarayı'nda muhafaza edilmektedir. İmparatorcu Eugenie kocası tahttan düştükten yıllar sonra tekrar İstanbul'a geldi. Ancak İstanbul'a geldiğinde ne Sultan Aziz vardı ne de Beylerbeyi Sarayı'nda kalabildi. Sevgili dinleyiciler, Beylerbeyi Sarayı'nın bu hareketli günleri Sultan Aziz'in 1876 yılında tahttan indirilmesiyle sona erdi. Kendisi padişahlığı kaybettiğinde yaptırdığı bu sarayda oturması teklifini reddetti. Feriye Sarayı'na nakledildi ve orada öldürüldü. Beylerbeyi Sarayı uzun zaman kapalı kaldı sevgili dinleyiciler. Çünkü Sultan II. Abdülhamit 33 yıl süren hükümdarlığı müddetince Yıldız Sarayı'nda oturdu. Bir ara Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin Beylerbeyi Sarayı'nda kalması düşünüldüyse de sonradan vazgeçildi. 1909 yılında Dolmabahçe Rıhtımı ile beraber Beylerbeyi Rıhtımı da bir Fransız mühendisiyle liman reisi Miralay Mustafa Bey tarafından planları çizilerek tamir edildi. Sultanahmet dedik, padişahlığı müddetince Yıldız Sarayı'nda oturmayı tercih etti. Tahttan indirildikten sonra Selanik'e sürüldü ve 5,5 sene kadar Selanik'te Alatini Köşkü'nde oturdu. Yahudi asıllı bir İtalyanın köşkünde oturdu. Oturması uygun görüldü. Ancak Balkan Harbi çıkınca 1912 yılında bu şehir tehlikeye düştü. Zaten sonra da işgal edildi. Eski Hakan 20 Ekim 1912 yılında İstanbul'a Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. Daha önce Çırağan Sarayı'nda oturmayı teklif etmişti. Fakat ihtilalciler kabul etmemiş, Selanik'e sürmüşlerdi. Fakat şimdi mecbur kaldılar, İstanbul'a getirdiler. Padişah Sultan Abdülhamit bu sarayı sevmezdi. Ve Doktor Atıf Hüseyin Bey'in muhtıra defterinden, padişahın hususi doktoru Atıf Hüseyin Bey'in muhtıra defterinden anladığımıza göre, padişah bu saray için şöyle diyor Sultan Hamid: sarayın yeri Allah için iyidir. Havasına hiç diyecek yoktur. Ancak inşa tarzı ve taksimatı iyi değildir. Selanik'teki Alaaddin'i Köşkü'nün inşası ve taksimatı ne kadar güzeldi. Duvarları hep tuğladandı. Yıldız'da yaptırdığım dairenin de inşa ve taksimatı başkaydı. Gerçi böyle muazzam değildi, küçüktü. Burası küçük bir sofa, arkasında bir havuz ve 3-4 odadan ibaret. İnsan oturacak bir münasip oda bulamıyor. Bunlar amcam Sultan Aziz zamanında yapıldı. Birçok saraylar yaptırıldı ama kalfaları usta değilmiş diyor Sultan Hamid. Tabii Beylerbeyi Sarayı oturmak için yapılmış bir saray değil. Yazlık, yazı geçirmek, belli misafirleri ağırlamak için yapılmış bir saray. Ondan dolayı Sultan Hamid tenkitlerinde haklıdır ama yapılış sebebi bu olduğu için bunu çok görmemek lazımdır. Eski padişah Sultan Hamid sarayın birinci katında harem dairesinin bahçeye bakan köşesindeki odayı yatak odası olarak seçti sevgili dinleyiciler. Odanın yakınındaki merdiven aralığına yeni bir banyo yaptırdı. Çünkü padişah banyoya çok düşkündü. Her sabah yaz kış banyo alırdı. Hayatının son 6 ay yılını Beylerbeyi Sarayı'nda geçirdi. 10 Şubat 1918'de 77 yaşında olduğu halde burada zatürreden vefat etti. Vefatını müteakip naaşı saraydan nakledilince yatak ve istirahat odalarının kapıları muhafız kumandanı Rasim Celaleddin Bey'in emriyle mühürlendi. Daha sonraki günlerde bir heyet teşkil edildi, odalar açıldı, kendisine ait eşyalar tespit edildi, bir çantadaki mücevherler, nakit para, çek ve tahviller emir üzerine sayılıp Osmanlı Bankası'na gönderildi ve bunlara el konuldu. Sadalet makamından saraya verilen Sultan Hamid'in vefatına ait raporlarla protokol Sultan 5. Mehmet Reşat tarafından görüldü. Gerekli muameleler tamamlandıktan sonra Babali Hazine-i Evrak Odası'nda, bugünkü Başbakanlık Arşivi'nde muhafaza altına alındı. Sultan Hamid marangozluğa meraklıydı. Bütün padişahlar bir sanata meraklı olduğu gibi Sultan Abdülhamid de marangozluğa meraklıydı. Ve bu sabık hükümdarın burada ikameti sırasında kendi eliyle yaptığı sedef kakmalı çalışma masası Beylerbeyi Sarayı'nda alıkonuldu. Masanın hususiyeti aynasından kapıdan girenlerin görülmesiydi. Ayrıca bu eski padişahın güzel sanatlara karşı olan istidadını gösteren çok güzel bir numunedir. İşte uzun zaman Osmanlı padişahlarının içinde yaşadıkları, iyi ve kötü günler geçirdikleri, misafir ağırladıkları Beylerbeyi Sarayı, yerli yabancı bütün görenlerin hayranlığını mucib oluyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra çok güzel büyük bir bahçesi vardı Beylerbeyi Sarayı'nın. Duvarları iki taş arasına kurşun akıtılarak yapılmıştı. Böylece sarayın rutubet alması engellenmişti. Ancak bilahare bu güzelim duvar yıkıldı ve bahçe parsellenerek onun bunun elinde kaldı. Top sahaları yapıldı, yollar yapıldı. Gerek mimari gerek tarihi değeri olan bu saray zaman zaman restore edildi. 1967-68 yıllarında ziyarete açıldı, sonra tekrar kapatıldı. Ancak yakın zamanda tekrar müze olarak ziyaretçilerin gezmesine hazırlanmıştır. Ancak 1973 yılında yapılan Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarında kaldığı için manzarasını da eski haşmetini de kaybetmiş ve boğazın ayağına yakın olduğu için her an denize uçma, harap olma tehlikesi altındadır. Köprünün ayak titreşimleri saraya zarar vermektedir. Ancak tabii bunu düşünen kim? Bunu nazar itibari alacak olan kim?
Şu karşıki dağda
Sevgili dinleyiciler, Sultan Hamid devri ricalinden ve Sivas'ta uzun yıllar valilik yapmış Halil Rifat Paşa'nın meşhur bir sözü var. Gidemediğin yer senin değildir diye. Biz orta mektepteyken Türkçe hocası bir kompozisyon vazifesi vermişti. İki söz. Birisi gidemediğin yer senin değildir. İkincisi de orada bir köy var uzakta. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. Bu iki sözden hangisini kendinize yakın buluyorsanız o hususta bir kompozisyon yazacaksınız diye. Ben de işte romantiklik tuttum. Orada bir köy var uzakta ki benim çocukken en sevdiğim çocuk şarkısıydı. Hala da o şarkıyı dinlediğim zaman duygulanırım. Onu seçtim. Hoca bayağı bozuldu. Meğerse gidemediğin yer senin değildir. Seçilip onun kompozisyonu yazılacakmış. Ama bize baştan onu söylemedi. Evet. O hoca her nedense gidemediğin yer senin değildirle orada bir köy var uzakta. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür arasında bir mübayenet, bir ayrılık olduğunu düşünmüş. Halbuki hiç alakası yok. Gidemediğin yer senin değildir. Doğru, ulaşımın ehemmiyeti anlatılıyor. Öbürü ise vatan sevgisinden bahsediyor. Hoca neden bunu birbirine rakip iki kelime olarak gördü de bize kompozisyon yazdırdı bilemiyorum. Ama ecdat yolların ehemmiyetini çok eski devirlerden beri bilmişler. Çünkü ecdadımız seyyah, doğduğu yerde ölen hiç yok. Hep dünyanın her tarafına yayılmışlar. Gerek askeri, gerek dini, gerek ticari maksatlarla. İlim öğrenmek için, fetihler için, dini yaymak için, ticaret yapmak için dünyaya yayılmışlar. Yayılan adam elbette ki yolun ehemmiyetini anlayacak, hakim olduğu topraklarda yollar yapacak. Çok eski Türk topraklarında Türklerin yaptığı yollar ve tekerlekli taşıtlar buluyoruz. Arkeolojik çalışmalarda bile eski Türklere ait tekerlekli nakil vasıtaları var. Halil Rifat Paşa'nın sözü bu eski kültürün demek ki bir devamını ifade ediyor. Anadolu'ya geldikten sonra zaten Anadolu'da karayolları çok eski devirlerden beri pek fazla ehemmiyetliydi. Çünkü Anadolu mevki itibariyle bir geçiş noktasıydı. Milattan önceki devirlerdeki yollar iki yönden mütalaa ediliyor. Doğu ve Batı yolları. Doğu yollarına İpek yolu denir, herkes bunu bilir. Batı yollarına harp yolları denir. Batı yollarının başlangıcı çok zaman Efes, Milet, İzmir, Bergama'dan başlar. Her ne kadar harp yolları denilmişse de bu yollar tabii ticari yönden Mezopotamya'yı batıya bağlayan en büyük ticaret yolları, kral yolları. Hatta bunlara Avrupa'ya geçmek daha yakın olması itibariyle ticaret yolları demek daha doğru olur. Batı istikametinden Orta Anadolu'ya giden bir diğer güzergah şu istikameti takip ediyor. İzmir, Turgutlu, Sart, Salihli, Kula, Uşak, Afyon, Ankara. Buradan yol iki kola ayrılıyor. Bir kol Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden İran'a, diğer bir kol ise Sinop'a ulaşarak Karadeniz'e çıkıyor. Doğudaki İpek yolları, batı yolları, doğudaki İpek yolları Mezopotamya'nın kuzeyine doğru çıkarak iki paralel kol halinde Anadolu'ya giriyorlar. Bunlardan birisi Zap Vadisi'ni takiben Çukurca, Hakkari, Hoşap, Van, diğeri Siirt ve Bitlis vadilerini takip ederek kuzeyde Ahlat, Van, Muş ovalarına çıkıyor. Bu yollarda nakliyat ancak hayvanlarla yapıldığı için kuvvetli bir yol yapısına ihtiyaç yok. Bundan dolayı da kalıntılarına rastlamak çok güç. Biz bu güzergahları nasıl takip edebiliyoruz? Sağlamlığını muhafaza etmiş hanlar, kervansaraylar ve köprü harabelerinden veya güzergah üzerinde tesadüf edilen kitabelerden, kabartmalardan veya ora halkının tarihe dair anlattıkları hatıralardan, menkıbelerden takip ediyoruz. Mesela İpek yolunun bir kolu olan Zaf Vadisi çok sarttır. Kalan kalıntıların zamanımıza kadar intikal etmesini bu sarplık sağlamış. Çünkü arazi çok dik olduğu için bazı yerlerde kuru duvarlar yapmak gerekmiş. Hala Van-Hakkari yolunda seyahat ederseniz Zap suyu kenarında bu kuru duvarlara rastlamak mümkün. Büyük İskender Hindistan seferi sırasında buralarda köprüler yaptırmış. Bu köprülerden sağlam kalanlar var. Gittiği yerlerde, geçtiği yerlerde de kitabeler bırakmış. Onlardan da gittiği istikameti belirtmesi bakımından hem karayolculuk tarihimizi hem de Büyük İskender'in doğu seferini anlatması bakımından faydalı. Gürek Boğazı'ndaki taşlara oyulmuş kitabe mesela bu Büyük İskender'in Hindistan seferinin en canlı misalidir. Sevgili dinleyiciler, Güney Anadolu yolu Mezopotamya'dan geçerek Suriye'nin kuzeyinden Anadolu'ya girerdi. Adana, Kibistira yani Konya Ereğlisi, Konya, Beyşehir, Yalvaç, Eğridir Göllü sahilini takip ederek İsparta'ya gelirdi. Buradan iki kola ayrılırdı. Bir kol güneye Antalya, diğer bir kol batıya Efes ve Bergama'ya giderdi. Bu yola Hitit yolu derler. Zira bütün yol boyunca Hititlere has kabartmalara tesadüf ediliyor. Mesela Konya'nın İvris köyü var. Oranın civarında Hititlere has kabartmalar var. Fasırlar köyünde 20 tondan fazla bir Hitit heykeli de yine buna delalet ediyor. Bu eski yol kalıntıları. Selçuklar zamanında gene yollara ehemmiyet verilmiş. Bilinen belli başlı yol güzergahlarından bazıları. Mesela doğudan Orta Anadolu'ya, Konya'ya gelen yollar. Efendim güney sahillerini takip eden Antalya'ya, oradan Konya'ya giden yollar. Ki bunun bir kolu Antalya'dan İzmir'e inerdi. Selçuklular yollara ehemmiyet vermişler. Nereden anlıyoruz bunu? Bu yolları kendilerine has bir tarzda inşa ettikleri han, efendim kervansaray ve köprü kalıntılarından anlıyoruz. Eserinden anlıyoruz. Eserden müessiri anlıyoruz. Bunu takip etmek mümkün. Çok yakın bir tarihe kadar Selçukluların yollar üzerinde inşa etmiş oldukları köprülerden devlet yolları istifade ederdi. Ve üzerlerinden en ağır vasıtalar geçerdi de bana mısın demezdi. Mesela Batman Çayı üzerinde sivri bir kemer köprü var. Selçuklu abidesidir. Yakın zamana kadar Doğu Anadolu'yu Diyarbakır'a bağlayan devlet yolu üzerinde görevini tamamlamış, restore edilerek bir sanat tarih abidesi olarak kenara çekilmiştir. Aynı durumda bir Selçuklu köprüsü de Aspendos harabelerinin önünden akan Pazarçayı Eğri Köprüsü. Bu da artık tarihi bir abide olarak kalmış. Kemah'ta Sultanbeylik Türbesi'nin önündeki köprü de yakın zamana kadar kullanılan İpek Yolu köprülerinden bir tanesiydi. Sadece köprüler değil, Selçukluların yol boylarındaki yapıları da, hanları, kervansarayları da birer sanat eseri olarak zamanımıza kadar intikal etmiş ve şimdi bunların bir kısmı restore edilmiştir. Anadolu güzel bir memleket ama toprakları çok arızalı coğrafi bakımdan, yani dağlık, ovalık. Onun için yol burada çok ehemmiyetli. Bunun da ehemmiyeti her zaman takdir edilmiş. Türklerden öncekiler takdir ettiği gibi Selçuklular da takdir etmiş, Osmanlılar da takdir etmiş. Yukarıda sizde bahsettiğimiz Halil Rifat Paşa'nın yaptığı yollardan sadece birkaçını saysak bize o devirdeki yol çalışmaları hakkında bilgi verir. Bunlar hep insan gücüyle meydana getirilmiş. İlk karayolu tüneli Şebin Karahisar, Giresun yolu üzerinde Tamzara köyü var. Rahşan Ecevit'in köyüdür bu Tamzara köyü. O mevkideki tüneldir. Rahşan Ecevit bu köyün yerlisi değildir. Rumeli muhaciridir. Selanik'ten gelmedir ama buraya yerleştirilmiştir. Fakat babası Namık Zeki Bey burada hiç oturmamıştır. Hep Ankara ve İstanbul'da yaşamıştır. İzmir'de yaşamıştır. Önce İzmir'e gitmiş, sonra Ankara'ya gelmişlerdir. İşte bu Şebin Karahisar Giresun yolu üzerindeki Tamzara tüneli Halil Rifat Paşa tarafından yaptırılmış ve insan gücüyle meydana getirilen ilk karayolu tüneli. Kitabesinde de bugünkü karayolcuların sloganı var. Gidemediğin yer senin değildir. Başka Ali Rifat Paşa hangi yolları yaptırmış? Sivas-Malatya yolunu yaptırmış. Tokat-Niksar yolunu yaptırmış. Samsun-Sivas yolunu yaptırmış. Trabzon-Samsun yolunu yaptırmış. Şebinkarahisar-Giresun yolunu yaptırmış. Ovacık-Merzifon yolunu yaptırmış. Amasya-Merzifon-Çorum yolunu yaptırmış. Yozgat-Çorum yolunu yaptırmış. Zara-Suşehir-Erzincan yolunu yaptırmış. Zile-Tokat yolunu yaptırmış. 10 tane mühim yol. Sivas büyük bir eyalet. Her biri buna bağlı. Halil Rifat Paşa gerçekten karayolcuların ve tabii hepimizin çok rahmetle, minnetle anacağımız, andığımız bir kimse. Yol yaptırmak kolay değil. Hem para lazım, hem insan gücü lazım, hem vasıta lazım o zamanın şartlarında ve bu zor coğrafyada. Halk gücüyle buna katılmış. Ayrıca yol vergisi salınmış. Ayrıca hükümet tahsisat vermiş. Hayır sahipleri para yardımında bulunmuş ve bu yollar birer ikişer ortaya çıkmış. İnsanlar bir yerden bir yere kolayca gidip gelmeye başlamışlar. Eskiden bir yerden bir yere gitmek bir macera. Yaya gidilecek veya hayvanlarla gidilecek. Çok meşakkatli. Hele bir de eğer Doğu Anadolu gibi, Güneydoğu Anadolu gibi coğrafyası arızalıysa çok meşakkatli. Yollarda uçan hayvanlar, uçan eşekler, uçan develer, hatta insanlar hep bölge insanların hatıralarında yaşamaktadır. İşte bu karayolları Halil Rifat Paşa'nın ismini Nafa'a bayındırlık tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Tabii eskiden yol inşaat tarzı başkaydı. Osmanlıların devrindeki yol inşaatı ayrıca üzerinde durulacak bir mevzu. Mimar Sinan ne köprüler yapmış, hala bu köprüleri kullanıyoruz. Bunu söylemek, bu konuda bir fikir vermeye yeter. 500 senelik köprüler hala karayollarında kullanılıyor. Bugün yol inşaatının manası tamamen değişmiş tabii. Hızla gelişen taşıtların, artan trafiğin yükünü ancak kuvvetli sağlam yollar çekebilir. Karayolları, inşaat makineleri günden güne inkişaf ediyor ve yol yapımı çok kolaylaşıyor. Bu makinalı aletler sayesinde hayli devlet yolu inşa edildi. Ve bu devlet yollarının inşaında halk da bizzat bedeni güçle buna yardımda bulundu. Köylüler 15'er gün senede yola çalışmak veya 15 günlük tayin bedeli vermek zorundaydılar. Ancak 5 çocuğu olanlar yol vergisinden muaf idi. Onun için Anadolu'da malum çocukları günü gününe nüfusa yazdırmazlar. Herkesin birkaç yıl ketimi vardır. Ancak bazıları ben şu tarihte doğmuşum, doğum tarihim günü gününe yazılmış çünkü ben 5. çocuğum der. 5. çocuk neden günü gününe yazılıyor? Yol vergisinden düşmek için. Onun için 5. çocuğu olanlar yol vergisinden düşüyorlardı. Tabii nüfus az olan bir devir, nüfusun artırılması için getirilmiş tedbirlerden birisiydi. Bu da 5. çocukların nüfusa günü gününe yazılmasına sebebiyet vermiş. Yolları dar diye şikayet ediyor ama o zamanlar öyle. Ne bilsinler şimdi böyle büyük büyük kamyonlar, tırlar, arabalar olacak da yoğun bir trafik olacak da yollar sıkışacak. Bir araba geçse, hatta bir adam, hayvanlı bir adam geçse eskiden yeterdi. Ne yapsınlar? O zaman yollar öyle dar. Şimdi ise geniş yollara bile sığmıyoruz. Yollar ne kadar geniş olsa o kadar ihtiyaç artıyor. Evet. Ve böylece Çınaraltı programının bu hafta sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.